Ayrım 4. Dünya Evi, Orhan Kemal, sayfa 39. Genç kadının kafasında demirleri pırıl pırıl sarı karyola, mavi yüzlü ipek yorgan, sakız gibi örtüler. Yalnız bakkalın değil, kasabın, fırıncının, manavın da farkındaydı. Kızken de böyleydi. Peşine düşen düşene ama aldırmazdı, alışkındı. Kocasının maaşını artırmaktan başkasını düşünmüyordu şimdi. Kasabın önünde durdu. Koca göbekli, 45'lik kasap iskemleye oturmuş gazete okuyordu. Gözleri genç kadının ayaklarına ilişince başını kaldırdı, fırladı. "Buyurun." Defteri uzattı. "150 gram et. Borcumuz çoğaldı ama kusura bakma. Yakında kocamın maaşı artacak. Toptan öderiz." "Senin canın sağ olsun." Avucuna tükürdü, satırı aldı. "150 gram az iki kişiye. Hiç olmazsa yarım kilo ha?" Gözleri büyüdü. "Oo, ne oldu? Yarım kilo. Borcun altından kalkamayız sonra. Canı sağ olsun dedim ya." Kesti, biçti, parçaladı, tarttı yarım kilo. "Haydi güle güle. Defter yazmadınız. Bu sefer de yazmayalım. Ne çıkar?" İrkildi. "Olmaz öyle şey. Al yaz." Kasap yazdı. Defteri mantosun cebine sokup yürüdü. Manavdan da pres almak lazımdı. Alışveriş ettikleri manav Aliş'in kahvesi yanındaydı. Kapıda durdu. Kimseler yoktu. İçeri girdi. Etrafa göz gezdirdi. Duvarlarda 93 bozgunu, milli mücadele zaferleri, esir Trikopis'in kılıcını Mustafa Kemal Paşa'ya teslimi, eski İngiliz kralı Edward'ın Atatürk'le kahve içişlerini gösteren sıra sıra taş basma resimler. Kahveci Aliş berberlik de yaptığı için elinde ustura, bileği taşı kahvenin arkasındaki kapıdan göründü. Bu kapıdan evinin avlusuna girilip çıkılıyordu. Genç kadını görünce "Vay!" dedi. "Hayrola?" yanına geldi. "Hayır." "Neler aldın bakalım?" "Hiç. Etle yağ, kahve. Nerede Şöhret ablam?" "Uyur sığırlar gibi. Sabahleyin seninki uğradı. Bir kahve içti. İyi etmiş. Lakin nedir sıkıntısı bu delikanlının bir evladım?" "Az kalsın, yakında sıkıntısından kurtaracağım," diyecekti. Kendini tuttu. "Söylese ne çıkardı? Aliş memnun olurdu." Meseleyi açmak, fikir danışmak geliyordu içinden. "Öğrenmelisin. Bir kadın çok büyük bir kuvvettir erkeği için." Göz göze geldiler. Doğruydu, biliyordu. Kocasına destek olacak, yükselmesine yardım edecekti. Babaanneden geri kalmayacaktı. "Şahsene sizde mi?" Aliş küçük kızını soruyordu. Yere bıraktığı sepetini alırken cevapladı. "Bizde." Gülüverdi. Aklına odacı Şaban gelmişti. "Ne güldün?" "Hiç." "Var bir şey. Süle nedir?" "Bilsinler ne çıkardı?" "Odacı Şaban'ın maaşı kaç?" diye sordu benden. "Şahsene mi?" "Evet." Aliş cevap vermedi. Yüzü asıldı ilkin. Kızardı. Sonra yumuşadı. Eski, tatlı halini aldı. Anlamamış görünerek "Ne yapacakmış Şaban'ın maaşını?" dedi. Genç kadın omuz silkti. "Bilmem." Dükkandan çıktı. Aliş farkında bile olmadı. Kafasında bir takım hesaplar. Gönlü mü düşmüştü yani? Konuşuyor muydu oğlanla? Akşam Şaban'ın iyiliğinden bahsedilmişti. Bütün mesele iyi insan olmaktaydı. Ne çıkardı evlenseler? Daha iyi. Atardı kahveye, kendi de istirahate çekilirdi. Kendine geldiği zaman genç kadının gitmiş olduğuna dikkat etti. Kapıya yürüdü, durdu, manavın önündeydi. Usturasını bilemeye devam etti. Çok iyi olurdu hani. Şaban canavar gibi çalışır, kendine iş bırakmazdı. Bırakmazdı ama büyük kızını istese daha memnun olacaktı. Ne diye küçüğü? Büyüğün gücüne gitmez, işlenmez miydi? Usturanın yeter derecede bilenip bilenmediğini tırnağında denedi. İncecik sesiyle duvar saati 9'u çın çın vuruncaya kadar dağıldı gitti. Saatin sesiyle kendine geldi. Dünya kadar işi vardı daha. Karısı hala uyuyordu. Yemeği kendisi pişirecekti. Pişirecekti ama patates, akşama, öğleyin yiyecekleri vardı. Kahveye Güllü girdi. "Merhaba Aliş." "Merhaba Güllü, hayrola?" Kadın içini çekti. Düşünceli görünüyordu. Neredeyse ağlayacak gibi bir hali vardı. Aliş sebebini sordu. Dalgın dalgın, "Hiç," dedi. "Nerede Şöhret?" "Yatıyor." Saate baktı. "Bu saate kadar ha?" "Yatsın bakalım be Güllü. Bu dünyayı rahat etmeye geldik. Belki günün birinde ben de kavuşurum rahata." Gözlerinin içi gülüyordu. "Şu kızlara diyorum, çıksa iyi kötü birer kısmet de. Allah verecekse insana kocasının iyisini versin. Amin." "Kocam var. Var ama ne yapayım Aliş? Ben de gencim. Ben de kadınım. İstemem mi olsun çocuklarım? Olmuyor. Ne yapsam nafile. Değilsin sen yabancım. Ağlamak gelir içimden. Görmüyor muyum gebe bir kadın? Vurmaya başlıyor beynim zong zong." Gözlerinden süzülen iki damla yere yuvarlandı. "Haklısın," dedi Aliş. "Bakmayacağım kızlarıma zengin koca. Olsun fakir ama olsun namuslu. Bir de isterim şen. Şen olmalı damatlarım. İşte kahve. Versinler kızlarımla sırt sırta işletsinler. Onlar da yesin, ben de. Doğru. Lakin ne olur da olsaydı benim de seninkiler gibi kızcağızlarım da ihtiyarlığımda erseydim rahata. Aklına sarı demirleri pırıl pırıl kar yolan, ipek mavi yüzlü yorgan, sakız gibi beyaz örtüler geldi. O da öyle bir Laos odası isterdi. Niçin onun da çocuğu olmasın, komşulara Laos'a şerbeti ikram etmesindi? Aliş, az evvel buradaydı seninki, dedi. Ne arıyordu? Aramıyordu bir şey. Almıştı evceğizine nevale, dönüyordu. Çok severim, evladım gibi. İsterim olsun evlatlarım da öyle. Güllünün içini bir kıskançlık yalayıp geçti. Ben de severim kardeşimden ziyade. Lakin kendini tuttu. Aliş şüphelenmişti. Ne lakini? Yok bir şey. Saklarsın, saklama, çıkmazsın benden. Bilmiyor muydu? Kocasından saklı işler görür, dedi. Aliş'in aklı gitti. Kocasından saklı işler. Yani ne, fenalık mı? Güllü değil fenalık, dedi. Anlattı. Kocasının maaşı artsın diye fabrika sahibine çıkacaktı. Ali şöyle bir düşündü. Sonra yoktur içinde bir kötülük onun, dedi. Demem var, bilirim yok. Ama niçin saklamalı erkekten? Korkar, bilir ki kocası istemez böyle şeyleri. Düşünür babasının şerefini. Acımdan öleceğim de düşüneceğim şeref şan. Hani tarlalar, çiftliklerde olan, ne oldu? Var gene, bilmezsin. Bilirim ama hani, niçin olmuyor bir faydası? Koymuş bütün mallarına el hükümet. Güllü kahve gerisindeki bahçe kapısına yürüdü, durdu. Uyandıracağım karını, sen bilirsin. Aliş usturasını bilemeye koyuldu. Doğrusu aslan gibiydi şu genç kadın. Aşk olsundu. Tıpkı babası gibi. Babası da memlekette böyleydi. Cesur. Kızlarının da onun gibi olmasını isterdi. Sabahleyin, nedir bu delikanlının sıkıntısı? Öğrenmelisin. Bir kadın çok büyük bir kuvvettir kocası için, dediği zamanı hatırladı. Cevap vermemiş, sadece gülümsemişti. Bilediği usturayı götürdü. Küçük meşin çantaya koydu. Bileneceklerden birini alıp geldi. Gene kahve kapısında durdu. Kapının önünden bir alay mahalle çocuğu yalın ayaklarıyla yıldırım gibi geçtiler. Görmedi. Ne olursa olsun aşk olsundu kadına. Güllü'nün dediği gibi şeref şan karın doyurmazdı. Bakmalıydılar çıkarlarına. Delikanlı karışmasındı. Ne çıkardı sanki? El öpmeyle ağız kirlenmezdi ki. Usturayla bileği taşını kapı yanındaki iskemleye bırakıp bir sigara yaktı. Kadına yardım etmeliydi. Kocası kahveye gelince el öpmeyle ağzın kirlenmeyeceğini anlatmalıydı. Genç kadın da memnun olur, yaptığı iyiliğin altından kalkmak isterdi. Ustura ile bileği taşını aldı, başladı. Odacı Şaban'a büyü yapılır mıydı acaba? Gözleri parladı. Herhalde, çok samimi konuşuyorlardı. Gel sana büyüyü yapalım, büyük daha iyi falan diye kandırdı mı, alnından öperdi onun. Ama karısı duymamalıydı. Karısı duysa belki de mani olurdu. Ben kızlarımı memurlara, subaylara vereceğim diye tutturmuştu. İstemiyordu. Ne memur ne de subay. Memur da, subay da büyük insanlardı. Kızını elinden çeker alır, kim bilir nerelere götürürlerdi. En iyisi genç kadına yardım edip kocasını yumuşatmak, ondan sonra da onun yardımını sağlamaktı. Islıkla bir boşnak türküsü tutturdu. Genç adam, fabrika muhasebesindeki masası başında yeni aldığı tehdit mektubunu düşünüyordu. Sabahleyin işine geldikten az sonra postacı yeni bir mektup daha getirmişti. Hep aynı eciş bücüş yazıyla, hep aynı sözler. Askere giderken karısını da beraber götüremeyeceğini, babaannesi de gittiğine göre karısının yapayalnız kalacağını, çalışmak için fabrikaya tekrardan gireceğini biliyordu. Bütün bunları zaman zaman hatırlatanlar kimlerdi? Çıldıracaktı. Karısı hala işçi mahallesinin belki de en güzel kadınıydı. Gelip geçerken nasıl yiyecek gibi bakılıp göğüs geçirildiğini, laf atıldığını, peki dese uğruna mallarını, mülklerini fedadan çekinmeyeceklerin bulunduğunu da gayet iyi biliyordu. Sonra gene biliyordu ki karısı değil mal mülk, dünyaları verseler kocasını değişmezdi. İçini çekti. Keşke değişseydi. Keşke değişseydi de kahrından yataklara düşse, ondan sonra da başını alıp gitseydi. Kulağının arkasındaki kopya kalemi aldı. Pamuk Koçan'ın defterinin önüne çekti. Askerden gelinceye kadar babaannesi gitmeseydi bari. İyi olurdu şüphesiz. Ama gitmek zorundaydı ihtiyar kadın. 24 lira 95 kuruşa ortak olmanın torununu büsbütün ezmenin günah olduğunu düşünmüştü elbette. Yazmaya başladı. Gelmiyordu içinden, gelmiyordu. Bu sıkıntılı yürek, meşgul kafa ile çalışamayacak, zorlarsa yanlışlıklar yapacaktı. Yanlışlık yapmamak zorundaydı. koca koca pamuk balyaları üzerlerinde Garibaldi moruyla yazılmış numaralardan bulunurdu. Karma karışık binlerce, on binlerce balya. Bir kat yanlışlık Ali'nin malını Veli'ye, Veli'ninkini Ali'ye verdirebilirdi. Buysa affı imkansız, müthiş bir suç sayılır. Kaç vakittir bir bahane bulup sepetlemek için fırsat kolladığını tahmin ettiği fabrika sahibinin öç almasına yarardı. Kalemi masaya bıraktı. İşsiz kalamazdı, kalmamalıydı. Az çok, 24.95'ten de mahrum olmamalıydı. Tekrar içini çekti. Ne diye böyle güzel bir kızla evlenmişti? Evlenmese, karısını canı gibi sevdiği, üzerine titrediği, geceleri uykularını yitirdiği karısını başkasıyla evlenmiş farz etti. Kendininki gibi yer yatağında değil, karyolada, halılar, kilimler döşeli bir odada. Önündeki koçan defterinin üstünde alışveriş ettikleri Douglas bıyıklı bakkal canlandı. Nasıl yiyecek gibi bakıyordu karısına. Halı, kilimlerle döşeli güzel bir odanın geniş karyolasından, sakız gibi örtüler üzerinde karısını yarı çıplak görür gibi oldu. Yanında bakkal, ağır ağır okşayan eli. Sıkıntıyla doğruldu. Kurtulamıyor, kurtulamıyordu. Kalemi filan bırakıp masadan kalktı, dışarı çıktı. Başta muhasebeci, defteri kebir ve yevmiyeyi tutan iki katip arkasından sinirli sinirli baktılar. Sabahtan beri bu kaçıncıydı? Vırt dışarı, zırt dışarı. Gene odacı Şaban'la buluşmaya mı gidiyordu? Muhasebeci döndü, katiplere baktı, göz göze geldiler. Nerede o Şaban? Yevmiyeyi tutan gaga burunlu katip, gırtlağa fırlamış incecik boynunu geniş kolalı yakası içinde sağa sola çevirdi. İplik ambarında, bitmemiş senfoniyi tamamlıyordur. Defteri kebire bakan asık yüzlü başını salladı. Doğru. Kısa, koyu bir sessizlik. Muhasebeci emretti. Git bak şu serserilere. Kolalı yaka fırladı. Fabrika meydanlığında üst üste yığılıp pamuk balyalarının solundan iplik ambarına geçti. Sağlı sollu tavana kadar yükselen iplik paketlerinin arasındaki yoldan kedi sessizliğiyle ilerledi. Tetikteydi. Her an rastlayabilirdi. İstemiyordu. Dinledi. Hiçbir şey işitmedi. Ayaklarının ucunda ilerledi, tekrar durdu, tekrar dinledi. Bir mırıltı. Herhalde onlar olacaktı. Sinerek az daha ilerledi. Tamam, oradaydılar. İplik paketlerinin arasında. Şaban'ın alabros tıraşlı başı, yüzü. Coşmuştu gene. Beethoven'dan bahsediyordu. Beethoven'ın sanatından, karakterinin sağlamlığından, annesinin hizmetçiliğinden. Elindeki kitabı salladı. Şu kitabı 7, 800, 1000, 5000, 10.000 sayfa yazmazlar da neden birkaç yüz sayfacık yazarlar sanki? Genç adam boş gözlerle bakıyordu. Ne Beethoven umrundaydı o anda ne de kitap. Halı, kilimlerle döşeli güzel bir odanın geniş karyolasında, sakız gibi örtüler üzerinde yarı çıplak karısı ve yabancının okşayan eli. Ben bu kitabı bir daha okuyacağım. Mektupları polise vermekte de fayda yoktu. Kimden şüphelendiğini soracaklar. Kimden şüphelenmiyordu ki? Birini söyleyecek, polis çekecek karakola, sorup soruşturacak belki. Sonra ya değilse, ya haberi bile yoksa. Ha, okuyayım mı? Neyi? Amma da dalgınlaştım bugünlerde ha. O zaman karısını dile düşürmüş olacak. En iyisi beklemek. Beklemek ama sonunda askere de birlikte götüremeyecekti ya. Şaban'ın eli kolunu tuttu, sarstı. Ne düşünüyorsun? Hiç, başım ağrıyor da. Aspirin iç. Hadi gidelim de iç aspirini. Faydası yok. Senin içini kemiren bir şey var ama saklıyorsun benden. Yok canım, saklıyorsun, saklıyorsun. Ben senin en iyi arkadaşın değil miyim? Kim? Ben. Kimin? Senin en iyi arkadaşın değil miyim diyorum. Ha, sen mi? Tabii tabii. Hasta mısın? Yoo, peki. Bir sıkıntı var içimde. Pis bir sıkıntı. Bırak bunu da. Demin ne demiştin? Kitabı bir daha okuyayım mı demiştin? Bir daha, beş daha. Genç adam ayağa kalktı. Ver onu bana. Kitabı aldı, kapağın arkasındaki sayfayı kurşun kalemiyle yazdı. En iyi arkadaşım, geleceğin Beethoven'ı odacı Şaban'a. Şaban çıldıracaktı, kitabı ona vermişti. Geleceğin Beethoven'ı demişti. Sen dünyanın en iyi arkadaşısın. Sen de, ama gidelim artık, malum ya. Ne olur, muhasebeci arar. Arasın, fabrika sahibi arasın isterse gitmeyeceğim. Dünya vız gelir. Ekmek, yemek, su istemem. Bu kitap bana açlığımı, uykusuzluğumu duyurmuyor. Ararlarsa ya... Ararlarsa bulamazlar. İnsanları zayıf anlarında vurmaktan hoşlanan bir it oğlu it yerimi keşfeder, muhasebeciden madalya alır. Fena mı? Dinleyen bir karaltı görmüştü. Gaga burun bozularak tabanları kaldırdı. Arkasından baktılar ama kim olduğunu kestiremediler. Yarı karanlık, daracık yolda hızla kaybolmuştu. Servise geldi, işittiklerini şişirerek anlattı. Fabrikaca dini bütün diye anılan 55'lik muhasebecinin esmer yüzü hırstan kıpkırmızı kesildi. Katibin boş masasına nefretle baktı. Elinde çiğit denilen pamuk tohumu pusulasıyla bir yanaşma dikiliyordu. Göz göze geldiler. Adam, "Yahu," dedi. "Bir saattir dikiliyoruz. Nerede bu katip?" Muhasebecinin kafasında şimşek çaktı. "Şuradan çık, koridoru geç. Sağdaki kapıdan içeri gir. Fabrika sahibi orada oturur. Söyle, bir saattir bekliyoruz. Katip meydanlarda yok de, hadi." Yanaşma elinde çiğit pusulasıyla çıktı. Koridoru geçti, sağdaki kapıyı vurup girdi. Halılarla döşeli, tül perdeleri inik, loşça bir odaydı. Kırçıl Ağa pırıl pırıl masası başında oturuyordu. Başını sertçe kaldırdı. "Ne istiyoruz?" Adam bir çırpıda anlattı. Ağa zile bastı, bekledi. Gelen giden olmadı. Tekrar bastı, sonra tekrar. "Bu Şaban da çok oluyordu artık. Deli dolu diye yüz veriyor, hoşlanıyorsa işleri sermesi mi lazımdı?" Masasından hınçla kalktı. "Muhasebeye gel." Yanaşma muhasebeye giderken Ağa odasını muhasebeye bağlayan kapıdan geçmişti bile. Gaga burunluyla asık yüzlü ayağa kalktılar. Muhasebecinin arkası dönüktü, geç farkına vardı, kalktı. Yanaşmayı işaret ederek Ağa, "Bu adamın işini ne diye görmüyorsunuz da bana yolluyorsunuz?" dedi. Muhasebeci içini döküverdi. "Bir değil, beş değil Ağa. Yerinde durduğu, oturduğu yok. Her gün bu. Koçanlar öylece duruyor. Aylık listeleri hazırlamadı, hazırlamıyor. Sevdalı mıdır nedir? Bütün gün düşünür durur. Peki, savun şu adamı, sonra yanıma gelsen." Gaga burunlu, etekleri zil çalarak geçti yanaşmanın elindeki çiğit pusulasını aldı, kapı kağıdını yazıp uzattı. "Adam, madem sizin de elinizden gelirmiş, ne diye beni ağanın yanına gönderdiniz?" dedi. Gaga burun kızdı. "Fazla konuşma. Allah size kel versin de tırnak vermesin." Çıktı gitti. Muhasebeci, "Küstah," dedi. Masasından kalktı, bitişik kapıdan ağanın odasına geçti. Ağanın elleri arkasında, odanın içinde sinirli sinirli dolaşıyordu. "Peki Şaban nerede?" "Onu da o azdırıyor. Sen necisin, eşek başı mısın? Niye mani olmuyorsun?" "Adam gönderdim peşlerinden. İplik ambarında çeneyi çeneye vermişler. Sonra bir kitap hediye etmiş Şaban'a." "Ne kitabı?" "Bilmem, kitap." 4. ayrımın sonu, sayfa 50.